Ayrım 3. Affet ama unutma. Lisa Gardner. Sayfa 28. 3. Bölüm. Beyaz kargo minibüsü Starrow yolundan eyaletler arası 93'e, oradan da 95'e geçerek ana yollardan ayrılmadan kuzeye doğru ilerliyordu. Saat gecenin biriydi. Zaman kazanmak için otoyolları kullanmakta fayda vardı. Endişelenmek yersizdi. Sonuçta Massachusetts'te hız limitinin yaklaşık 10 kilometre kadar üstünde seyreden basit, beyaz bir minibüstü. Aracın şoförü ileride iki devriye arabası görünce normal olarak hafifçe frene bastı. Yanlarından geçip gittikten sonra da eski hızına geri döndü. Minibüs ilk kez gece 3 gibi yıllar önce kapanmış bir yol kenarı restoranında durdu. Kuş uçmaz kervan geçmez bir yerin ortasında yapayalnız kalmış olan restoran, kamyoncuların biraz uyumak için ya da çalıları sulamak için duracağı yerlerden biri gibi görünüyordu. Daha da önemlisi gerçekten kimsenin fark etmeyeceği bir yerdi. Çünkü böylesine uzak bu yerde ilgi çekici hiçbir şey yoktu. Ekibin en genci olan radar dedikleri çocuğu işini yapsın diye arka tarafa gönderdiler. Çocuk paketleri kontrol etmek için gidip arka kapıyı açtı. Kız ve kadın hareketsiz duruyordu ama adamda bir kıpırdanma vardı. Adam tek gözünü açıp radara bir bakış attı, sonra kendinden küçük gördüğü bir hedefe saldırmaya niyetlenmiş gibi öne doğru bir hareket yaptı. Ancak verdikleri sakinleştiricinin etkisi hala geçmemiş olacak ki boydu boyunca yüzüstü yere kapaklanarak hareketsiz kaldı. Radar omuz silkip adamın nabzına baktı, sonra gayet sakin bir şekilde alet setini açıp içinden hazır bir şırınga çıkardı ve adamın koluna sapladı. Bu onu bir süre daha idare ederdi. Son olarak üçünün bilek bağlarını kontrol etti ve ağızlarındaki bantlar açılmış mı diye baktı. Şu ana kadar her şey yolunda görünüyordu. Alet setini toplamış kapıyı örtmeye hazırlanırken durdu. Neden durduğunu o da anlamamıştı. Belki de işinde gerçekten çok iyi oluşundandı. Yıllarca, ülkelerce, birimlerce öncesinde çıktığı ilk saha deneyiminde bile anlaşılan ve radar lakabını almasını sağlayan altıncı hissi yüzündendi. Sebebi ne olursa olsun Z'nin şoför koltuğundan acele et diye bağırmasını aldırmayıp alet setini bıraktı ve paketleri bir kez daha teker teker kontrol etti. Cep telefonları, araba anahtarları, cüzdanlar, cep çakıları, iPod'lar, iPad'ler, kısacası bir insanın ihtiyaç duyabileceği her şeyi Boston'daki evin mutfağında bırakmışlardı. Radar hedefleri sıradan siviller olduğu için bu kadar önlemi fazla bulmuştu ama Z'nin talimatları açıktı. Şu anda arkada yatmakta olan adamın bazı becerileri olduğunu biliyordu. Elbette onlar kadar becerikli değildi ama olsun, başının çaresine bakabilen bir tipti. Hafife almak aptal işi olduğu için onlar da hafife almadılar. Fakat yine de radar işe kızla başladı. Kız üstü aranıp yoklanırken inledi. Radarda bir çocuğu, özellikle de böyle genç ve güzel bir kızı ellediği için kendini sapık gibi hissetti. Yüzü kızardı. İçinden paket, paket, paket diye geçirdi. Onlarınki gibi bir işte yabancılaşma esastı. Kızdan sonra sırada kadın vardı. Bu kez de aynı şekilde utandı. Rahatsız oldu ama kadınları Mick'in değil de onun aramasının daha iyi olduğunu düşünerek kendini avuttu. O esnada arka koltuktaki iri yarı sarışın adam sanki onun düşüncelerini okuyormuş gibi döndü ve o parlak masmavi gözleriyle radara ters ters baktı. Mick'in gözleri şişip kanlanmıştı ve bu durumdan rahatsız olduğu her halinden belliydi. ''Ne yapıyorsun sen?'' diye kükredi Mick. ''Bunları bağlıyor musun, elliyor musun?'' ''Ters bir durum var.'' diye mırıldandı radar. ''Neymiş ters olan?'' Şoför koltuğundaki Z aniden dikilmiş, sonra vakit kaybetmeden kapıyı açıp aşağı inmişti. ''Bilmiyorum.'' diye mırıldandı radar bir kez daha. Bir yandan ellemeye, yoklamaya, dürtmeye devam ediyordu. ''Ben de bunu anlamaya çalışıyorum.'' Mick susup arkasını döndü. Radar sarışının ondan oldum olası hoşlanmadığını biliyordu. Ama ekibin kalanı beraber çalıştıkları yıllar içinde radarın içgüdülerini sorgulamamayı öğrenmişti. Radar bir terslik olduğunu söylüyorsa vardır. Asıl mesele o tersliği bulmaktı. Z arabanın arkasından dolanıp yanına gelmişti bile. Cüssesine göre oldukça hızlı bir adamdı. Ve şimdi tepeden tırnağa siyahlar içindeki haliyle karanlık gecede tekinsiz bir gölge gibiydi. Gelip yanında dikilerek ne oluyor diye buyurdu. Radar onu huzursuz eden şeyi arkadaki adamı yeniden kontrol ederken fark etti. Göreve başlayalı 6 saat olmuştu ve onlara epey pahalıya patlayacak olan ilk hatalarını yapmışlardı. Orada öylece durmuş, ihtimalleri değerlendirirken Z'nin aniden hareketlendiğini hissetti. İri kıyım adamın elinde göz açıp kapayıncaya kadar bir bıçak belirdi. O öne doğru bir hamle yaparken radar da ayağının altından çekildi ve içgüdüsel olarak gözlerini kaçırdı. Tek bir bıçak darbesi, 3 kesik, ne daha az ne daha fazla. Z'nin işi tamamdı. Yaptığına bir kez daha baktıktan sonra memnuniyetle omurdandı. Ardından işin kalanını radara bıraktı ve çekip gitti. Yalnız başına kalan radar mecburen işe girişti. Mekan olarak terk edilmiş bir lokantayı seçmekle iyi yapmıştı. Etrafın karanlık olması ise daha da iyiydi. Böylece yapacaklarını doğru düzgün kendi bile göremeyecekti. Nihayet işini bitirdikten sonra alet çantasını toplayıp eline aldı. Yabancılaşma diye geçirdiği içinden bir kez daha işin sırrı. Son bir defa bakayım demeden arka kapıyı kapattı. 30 saniye sonra minibüse binmiş, Mick'in yanına sıkışmıştı bile. Hepsi birlikte zifiri karanlık gecede yola koyuldular. Beyaz minibüs kuzeye doğru ilerliyordu. 4. Bölüm. Tessa Denbeller'in evine girerken içinde biraz korku biraz da merak vardı. Evde bir çocukla karşılaşma olasılığından dolayı gergin, multimilyoner bir Bostonlu'nun malikanesinde dolaşacağı için de meraklıydı. Şehrin bu muhitindeki restore edilmiş villalar başlı başına birer efsaneydiler ve görünüşe göre Denbe ailesinin evi de farklı değildi. Özenle cilalanmış ahşap döşemeleri, 3 metrelik tavanları, en az 10 santim kalınlığındaki otantik pervaz ve korniş oymalarıyla burası da efsaneye ihanet etmemişti. Çoğu Boston krevi gibi bunun da girişi dar ama uzundu. Ancak sonrasında çıkılan 2 katlı geniş hol, Tessa'nın Venedik işi olduğunu tahmin ettiği, üfleme camdan devasa avizesi ve önünde uzanan zarif merdiveniyle muhteşem görünüyordu. Holün hemen arkasında ise gayet şık bir şekilde restore edilmiş, tarihi şöminesiyle büyük bir salon duruyordu. Biraz ileri baktığında salondan evin arkasına doğru bir mutfağın açıldığını gördü. Zihninde granit tezgahlı, çift kapı soğutuculu, özel sipariş dolaplı geniş bir alan canlandı. Burası ne çok süslü ne de aşırı modern bir yerdi. Sağda solda beklenmedik renk patlamalarıyla vurgulanmış, sıcak pastel bir atmosfer. Antika oldukları her hallerinden belli olan mobilyaların arasında serpilmiş çağdaş sanat eserleri, gelen misafirlerini ezmeden büyülemek isteyen, zengin eşi dostu da mahallenin çocuklarını da aynı sıcaklıkla ağırlayabilecek bir yuva. Holdeki manzaranın rahatsız ediciliği biraz da bundan da aslında. Kusmuk. Giriş kapısından 2 metre içeride sağ duvarın önünde büyükçe bir havuz. Konfetiler. Her birinin üstünde ateşleyen şok tabancasının seri numarası yazılı milyon tane yeşil ve küçük parça. Bunların temizlenmesi tam bir ölüm diye düşündü Tessa. Akademide bu tabancalarla vurup vurularak geçen zamanlarını hatırlamıştı. Kalçasındaki ve ayak bileğindeki yanık izleri hala duruyordu. Bütün olay yeri sarı renkli delil etiketleriyle kaplanmıştı. Kimi konfetileri, kimi kusmu, kimi de birinin ayakkabı tabanından kalmış sürtme izlerini işaret ediyordu. Tessa eğilip önce konfetileri sonra da ayak izlerini inceledi. Konfetilerden büyük ihtimalle bir şey çıkmayacaktı. Üzerlerindeki seri numaraları tıpkı ateşli silahların kovanlarında olduğu gibi söz konusu şok tabancasını tespit etmek içindi. Ancak Massachusetts'te şok tabancalarının sivil kullanımı yasak olduğu için bu silah kara borsadan alınmış, hatta sahte evrak düzenlenmiş olmalıydı. Dolayısıyla Tessa daha çok diğer izlerle ilgilendi. Yerdeki izler ayakkabının marka ve modelini anlayacak kadar yeterli değildi. Ama görünüşe bakılırsa siyah tabanlı bir spor ayakkabıdan ya da bir işçi botundan geliyor gibiydiler. Justin Denbey'e mi aitti yoksa saldırgana mı? Sorular zihninde arka arkaya sıralanırken gerginliği de katlanarak büyüyordu. Tessa bir an hayallere daldı. İşte şimdi kendi mutfağındaydı, devriyeden yeni dönmüştü, üniforması hala üstündeydi, polis şapkasını burnuna kadar çekmişti. Zig Zauer marka tabancasına uzanıp yavaşça kılıfından çıkarıyordu. Sonra da kocasıyla arasında bir yerde tutup, ''Kimi daha çok seviyorsun?'' Didi aniden ''Evin son teknoloji bir güvenlik sistemi var.'' dedi. Hizmetçi kadının dediğine göre saat 5:30'da geldiğinde alarm kapalıymış. Bu arada kadın ön kapıdan değil, arkadaki garaj kısmından giriyormuş. Justin Denbe güvenlik konusunda çok titizmiş. Öyle ki dışarıdaki garaj kapısını açmak için bir şifre giriliyor, sonra garajdan bodrum kata geçmek için de ayrı bir şifre giriliyormuş. Sabah geldiğinde garaj kapısı kapalıymış ama bodrum kapısı açıkmış. Yukarı çıktığındaysa ilk olarak mutfaktaki manzarayla karşılaşmış. Didi yerdeki kusmut birikintisine ve konfetilere basmamak için duvara tutunup evin sol tarafına yöneldi. Tessa'da delilleri mahvetmemek için Didi'nin adımlarını takip ederek peşine düştü. Tessa'nın o malum sabah içinde olduğu kendi evi, Boston'ın mütevazi bir muhitinde $300,000'lık müstakil bir evdi. Ancak o sabah o sade evde yaşananların yanında bugün bu büyük salonda yaşananlar. Şiddet karşısında herkes eşitti. Şiddet ne para, ne sınıf, ne de meslek seçiyordu. Bir gün gelip seni de buluveriyordu. Evin arka tarafına kadar uzanan mutfak ilk bakışta ucu bucağı yokmuş gibi görünüyordu. İçerisi tertemizdi. Temiz olduğu kadar da boştu. Tessa DD'ye hızlı bir bakış attı. Dışarıda park etmiş yarım düzine dedektif aracı vardı. Ama evin içinde şimdiye kadar bir tek DD'yi gördüğünü fark etmişti. O anda giriş katında gördüğü bir dedektifi hatırlayıp bu tespitini düzeltti. Hol bu haldeyken içeride bir dedektif bıraktıklarına göre yukarının durumunun nasıl olduğunu merak etti. Dışarıdaki araba sayısından hesaplanacak olursa üst katta 5 tane daha Boston dedektifi çalışıyor olmalıydı. Didi dosdoğru ileriyi işaret ederek bak dedi. Mutfağın ortasında ada şeklinde kocaman bir tezgah vardı. Yeşil altın rengi, içinden gri damarlar geçen en az 2,5 metre uzunluğunda granitten bir ada. Tezgahın ışıl ışıl parlayan yüzeyinin tam ortasında karışık halde bir öbek eşya duruyordu. Tessa tezgaha yavaşça yaklaşıp paltosunun cebinden bir çift lateks eldiven çıkardı. Yığının arasından bir tane el çantası gördü. Kaliteli kahverengi deriden, muhtemelen İtalyan işiydi. Bir tane akıllı telefon, iPod, erkek cüzdanı. Bir akıllı telefon daha. Bir tanesi bir Range Rover'a, diğeri de bir Mercedes-Benz'e ait iki araba anahtarı. İki tane iPad. Bir tane kırmızı renkli İsviçre cep çakısı. Ayrıca pamuk şeker pembesi bir dudak parlatıcı, bir deste para ve iki tane de sakız. Çanta büyük ihtimalle kadına aitti. Cüzdan, çakı ve telefonlardan en az biri de adama. İki araba anahtarından biri adamın, diğeri de kadının herhalde. Geri kalanlarsa Ashley'nin olmalıydı. Elektronik aletler, akıllı telefon, dudak parlatıcı, para, sakız. Zamane gençlerinin olmazsa olmazlarıydı bunlar. Tessa aileye ait eşyaları incelerken farkında olmadan hepsini bir sunağın üzerindeki adaklar gibi tezgaha dizmişti. Nihayet kafasını kaldırıp baktığında Didi'nin de onu incelemekte olduğunu fark etti. ''İki tane mi cep telefonu var?'' diye sordu Tessa. ''Üç tane var. Üçüncüsü çantanın içinde. Libby'nin telefonu. Operatörle temasa geçtik. Son 48 saat içinde yapılan bütün görüşmelerin ve mesajların dökümünü gönderecekler.'' Fakat aldığımız ön bilgiye göre dün akşam saat 10'dan itibaren aileden kimse dışarıyı aramamış. Genç kıza, yani Ashley'ine çeşitli arkadaşlarından her seferinde daha da çok endişelendiklerini belli eden bir dizi mesaj gelmiş. Ama kız hiçbirine cevap yazmamış. Ashley'in son mesajını 9:48'de göndermiş. Acilen cevap yazmasını söyleyen son mesaj ise gece yarısını biraz geçe Lindsay Edmiston adında bir arkadaşından gelmiş. Tessa kafasındaki senaryoyu düşünürken o zaman fail aileye baskın yapmış dedi. Yarıda kalan bir mesajlaşma ya da görüşme olmaması bu yüzden. Holdeki konfetilere bakılırsa saldırgan onları bir şok tabancası kullanarak etkisiz hale getirmiş. Sonra da hepsini bağlayıp özel eşyalarını toplamış. Didi meydan okurcası da bir ses tonuyla soygun gibi dedi. Tessa hızla soygun değil diye karşı çıktı. Akıllı telefonlar, çanta, cüzdan. Bunlar bir soyguncunun arkada bırakacağı şeyler değil, ilk alacağı şeyler. Tessa şimdi de bütün bunlar olurken ailenin bilinci yerinde miydi diye düşünmeye başlamıştı. Büyük ihtimalle öyleydi. Şok tabancası çok acı veriyordu ama insanı sadece kısa bir süreliğine etkisiz hale getirebiliyordu. Saldırgan tetiği çeker çekmez kurbanın vücudundan bir elektrik akımı geçiyor, her bir sinir ateşlenip büyük bir acıyla can buluyordu. Tetik bırakıldığı andaysa akım duruyor, acı geçiyor, kurban zangır zangır titrer halde ama uyanık kalıyordu. Çoğu polis memurunun şok tabancasını biber gazına tercih etmesinin nedeni de buydu. Biber gazının sonrasında karşı taraf acı içinde perişan halde bir külçeye dönüyor, memurun onu devriye arabasına bindirmesi çok güç oluyordu. Oysaki şok tabancasını yiyen bir suçlu, o acıya bir daha maruz kalmamak için arabaya kendi ayaklarıyla tıpış tıpış giriyordu. Evet, bütün bunlar olurken aile muhtemelen uyanık ve kendindeydi. Bağlanıp etkisiz hale getirildikten sonra fail ceplerini karıştırıp özel eşyalarını toplamış, ardından hepsini mutfak tezgahının üstüne yığmış olmalıydı. En azından anneyle baba neler olup bittiğini anlamış olmalıydı. Bu bir soygun değildi. Tanım gereği bu bir soygun değil, daha özel bir şeydi, çok daha kötü bir şey. Madem oraya buraya elini sürmeden bakmakla yetiniyorsun dedi Didi, küçük bir sırrı duymayı hak ettin. Tessa durup bekledi, Didi tezgahın üzerindeki yığını işaret etti. Bu elektronik eşyaların altından ailenin mücevherleri de çıktı. Alyanslar, bilezikler, elmas yüzükler, iki tane kolye, bir tane Rolex falan. Kabaca bir tahminle en az 100.000 dolar ederler. Tessa elinde olmadan lanet olsun dedi. Aynen, ne soygun ama. Tamam tamam, bana biraz da güvenlik sisteminden bahset. Sistem elektronik, Denben'in şirketi zamanında bir sürü cezaevi inşa etmiş. Adam da kendi evini hapishane hücrelerinde kullanılana benzer bir sistem kurmuş. Bütün kapıların birden fazla çelik sürgüsü var ve hepsi bir ana kumandadan kontrol ediliyor. Bir şifre giriyorsun, sistem otomatik olarak bütün giriş ve çıkışları kapatıyor. İkinci bir şifre girdiğinde sistem otomatikman devreden çıkıyor ve bütün kapılar açılıyor. Fakat eminim başka şeyler için de şifreler vardır. Böyle bir sistem benim evden daha pahalıya gelen bir şey olduğu için tam olarak nasıl çalıştığını bilemiyorum. Büyük ihtimalle en ufak bir zorlamada direkt güvenlik şirketine falan bilgi gidiyordur. Ve sistem saat 5.30'da, yani hizmetçi kadın geldiğinde açıkmış, öyle mi? Doğru. Bu da çok tuhaf. Justin Denbe evde biri olsun ya da olmasın sistemin her an devrede kalmasını istiyormuş. Tessa soğukkanlılıkla şehir hayatının olmazsa olmazları şeklinde bir yorumda bulundu. Peki şifreleri kimler biliyormuş? Aile hiyeleri, hizmetçi kadın ve güvenlik şirketi. Şifreler ne sıklıkla değiştiriliyormuş? Ayda bir. Peki elle bir ayarlama yapılmış olabilir mi? Kabloları kesme ya da onun gibi şeyler. Güvenlik şirketine bakılırsa kablolarda en ufak bir oynama olduğunda sistem alarm veriyormuş. Şöyle bir zorluk daha var. Kablolar iki türlü. Bir fiber optik olanlar var, bir de bakır telliler. Ben bu işten pek bir halt anlamadım ama belli ki Justin Denbe anlıyormuş. Yangın falan gibi acil durumlarda güvenlik şirketinin de haberi oluyormuş. Ama bu akşam onlara öyle bir bilgi gelmemiş. Yani içeri kim girdiyse işini biliyormuş. Tessa dönüp dedektife baktı. Hizmetçi garajdan giriyormuş değil mi? Peki aile nereden giriyormuş? Yayan geldiklerinde tıpkı bizim gibi ön kapıdan giriyorlarmış. Libby arabayla geldiğinde ise alttaki garaj girişini kullanıyormuş. Fakat hizmetçinin dediğine göre Justin'la Libby bu akşam yemeğe çıkmışlar ve böyle durumlarda arabayı genelde adam kullanırmış. Ama adam arabayı garaja koymamış. Adam anladığım kadarıyla garajı komple kadına bırakmış. Arka tarafta bir park yeri daha var ama orayı da hizmetçi kullanıyormuş. Adam sürekli dışarılarda olduğu için garaja girip çıkmaya gerek duymuyordu bence. Eve geldiği zamanlarda da biz fakirlerin yaptığı gibi sokağa park ediyordu herhalde. Didi bu son cümleyi gözlerini devirerek söylemişti. Peki ya kız Ashley? O neredeymiş? Anne baba dışarıdayken o evde kalmış. Tessa bunu biraz düşündükten sonra söze girdi. O halde genç kız evde. Anneyle baba dönüyor, içeri ön kapıdan giriyorlar. O sırada saldırgan içeride bekliyor ve Justin'le Libby'yi gördüğü anda üstlerine çullanıyor. Saldırgan mı, saldırganlar mı? Saldırganlar olması daha muhtemel aslında. Bir kişi tek başına bütün aileyi şok tabancasıyla etkisiz hale getiremez. Patronumun dediğine göre Justin güçlü kuvvetli bir adammış. İri yarı, formda biriymiş. Evet, iri yarı diye onayladı Didi. Çok da formda. Gelelim saldırganlara. En az bir iki tanesi holde bekliyordu herhalde. Anneyle babaya baskın yapmak için. Bu durumda geriye bir tek kız kalıyor. Peki sen olsan ilk kimi hallederdin? Anne babayı mı, çocuğu mu? Çocuğu, dedi Tessa hiç düşünmeden. Çocuğu ele geçirirsen anneyle babayı da ele geçirmişsin demektir. Aynen. Ve adamlar ilk hatalarını da orada yapmışlar. Kızın odası 3. katta. Gel benimle.
3. ayrımın sonu. Sayfa 40.